Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Esven 1402, Hicri Kameri 2 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 13 Mart 2024 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Ramazan ayının dualarının fazileti üzerine din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Türkiye gündemi ve İslam'ı tanıyalım adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani,
sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi İşitme Engelliler Milli Futsal Takımı'nı tebrik etti. İran ile Türkiye serbest ticaret bölgesine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. İran Cumhurbaşkanı yardımcısı ile Türk Bakan bir araya geldi. İran'ın Türkiye ile savunma işbirliğinin takibine vurgu. Devrim Muhafızları Donanması'na ait savaş gemileri İran, Rusya ve Çin ortak tatbikatında. Ve işgalciler Gazze'de son 24 saatte 88 kişiyi şehit etti. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Türkiye'de düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarında büyük bir başarıya imza atan İran İşitme Engelliler Milli Futsal Takımı'nı tebrik etti. Reis'in mesajında bu başarıdan dolayı işitme engelliler milli futsal takımının tüm antrenörleri, sporcuları ve çalışanlarını takdir etti. İran halkına da tebrik ederim ifadesine yer verildi. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. işitme engelliler kış olimpiyatları 2-12 Mart tarihlerinde düzenlendi. Olimpiyatlara Türkiye ile birlikte 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere 1004 kişi katıldı.
Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Hüseyin Gerusi yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye'nin iki ülke arasında bir serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladığını ve projenin yakın gelecekte tamamlanacağını söyledi. Gerusi açıklamasında İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest ekonomik bölge kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor ve ilgili mutabakat zaptları imzalandı. Proje yakında tamamlanacak açıklamasında bulundu. Koridorların Türkmenistan'ın Seras kentinden İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın Bazergan kentini ve İran'ın güneyindeki Çabehar kentinden Bazergan'ın batısında yer alan Maku kentine uzanacağını belirten Gerusi, böylece iki yolun Bazergan kenti bölgesinde birleşeceğini ve daha sonra Türkiye'ye yöneleceğini sözlerine ekledi. Maku'nun Asya'yı Avrupa'ya bağlayan son nokta olduğunu belirten Gerusi, geçmişte bu bölge İpek Yolu haritasında yer alıyordu. Bu konu bu güzergahın lojistik, ticaret ve transit alanında iyi bir yatırım fırsatına sahip olduğunu gösteriyor sözlerini kaydetti. Maku Serbest Bölge Organizasyonu Müdürü Gerusi, İran ve Türkiye arasında ortak bir serbest bölgenin kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, Merend, Çeşme, Süreyya, Iğdır, Kars hattının inşası iki ülkenin demir yolu geçişlerinde bir sıçramaya yol açabilir yorumunda bulundu. Gerusi, söz konusu projelerin çalışmalarının tamamlandığını ve bu konudaki anlaşmaların iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalandığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı Ensiye Hazali, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı Ensiye Hazali, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta bir araya geldi. Görüşme kapsamında aile, kadın ve çocuklara yönelik hizmetlere dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülkenin sosyal hizmetler alanındaki tecrübeleri paylaşıldı. Ensi Hazali ayrıca Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantısına katılmak üzere New York'a gitti.
Savunma Bakanı, savunma alanındaki işbirliğimizi Türkiye, Rusya ve diğer ülkelerle de takip edeceğiz dedi. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tuğgeneral Aştiyani, Ermenistan, Kafkasya ve Katar dahil tüm ülkelerle savunma etkileşimlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve bu ülkelerin savunma bakanları ile önemli görüşmeler yapıyoruz dedi. Tuğgeneral Aştiyani sözlerinin devamında, savunma alanındaki işbirliğimizi Türkiye, Rusya ve diğer ülkelerle de takip edeceğiz ifadesini kullandı. İran Savunma Bakanı, İran'ın savunma sanayisi ihracatı 2 sene öncesine göre 5 kat arttı. Savunma sanayisi ürünlerimizin önümüzdeki sene artacağı için ihracat rakamlarının da artacağını düşünüyorum açıklamasını yaptı.
İran, Rusya ve Çin Deniz Kuvvetleri'nin 2024 Deniz Güvenlik Kuşağı altı ortak tatbikatına devre muhafızları donanmasına eklenen yeni savaş gemileri de katıldı. İran, Rusya ve Çin Deniz Kuvvetleri'nin 2024 Deniz Güvenlik Kuşağı altı ortak tatbikatı dün akşam itibariyle başladı. Bu tatbikatta Şehit Mahmudi gemisi, Şehit Haç Kasım Süleymani gemisi, Şehit Ebu Mehdi İlmandis gemisi, Şehit Tevessülü gemisi ve devre muhafızları Deniz Kuvvetleri helikopterleri de 2024 Deniz Güvenlik Kemeri Orta Tatbikatta İran Ordusu Deniz Kuvvetleri ile birlikte performans sergileyecek. Devre muhafızları donanmasına eklenen yeni gemiler bu orta tatbikata ilk kez katılıyor. Söz konusu gemiler, okyanuslarda uzun görevlerde bulunma ve son gelişmiş silahları taşıma ve kullanma yeteneğine de sahiptir.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayımladığı günlük raporda işgalci güçlerin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırılarında son 24 saat içinde 10 katliam gerçekleştirdikleri, bu katliamlarda toplamda 88 kişinin şehit edildiği, 135 kişinin yaralandığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin toplam sayısının 31.272, Yaralananların sayısının ise 73.024 olduğu, ancak bu sayının enkaz altında olanları ve işgalci güçler tarafından öldürülüp cesetleri yollara savrulanları kapsamadığı ifade edildi. Açıklamada enkaz altında ve yollarda da binlerce kişinin bulunduğu, işgalci güçlerin saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinin ve sivil savunma elemanlarının onlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıkları belirtildi.
Siyonist rejim askerleri bugün sabah geniş çaplı bir saldırıda Batı Şeria'daki Jenin kampına saldırdı. Bu saldırıda Filistin'in direniş güçleriyle harekete geçerek karşılık vermeye çalıştı. Filistin yerli medyası çarşamba günü Siyonist rejimin Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği saldırıda bölgede çatışmaların çıktığını, bu saldırılarda Mahmud Ebu'l-Hacca ve Rabiel Nursi'nin şehit düştüğünü duyurdu. Bu yönde gelen haberler ise Filistin'i gençleren Siyonist rejimin zırhlı araçları yurunda patlayıcı yerleştirip patlatabildiklerini ve Siyonistlerin araçlarını etkisizleştirebildiklerini gösteriyor. Bu saldırıda Siyonist rejim askerlerinin Jenin kampının cadde sokaklarına azami zarar vermeye çalıştığı da bildiriliyor. Bu saldırının 6 saat boyunca devam etti. İki Filistinlinin şehit düşmesinin ardından Siyonistlerin Jenin kampından çekildiği belirtildi.
Siyonist rejimin mübarek Ramazan ayında da Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Filistin direnişi işgalci rejimin barbarlıklarına füze ve roket ile karşılık vermeyi sürdürüyor. Sema Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre işgal altındaki topraklardaki bazı bölgeler Gazze'den atılan roketlerin hedefi oldu. Habere göre işgal altındaki topraklardaki Aşkelon bölgesi ve Gazze'nin çevresindeki yerleşkeler roketiyle hedef alındı. Roketli saldırıların ardından bölgenin genelinde siren sesleri çalmaya başladı. İşgalci rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıları üzerinden 5 ay geçerken Filistin direniş grupları işgal altındaki topraklara roket atmaya ve bu rejime ağır darbeler indirmeye devam ediyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas bugün yaptığı açıklamada El Arabiye televizyon kanalından yayımlanmış olduğu yerlerinden çıkarılanların aşamalı bir şekilde dönmeleri şartını içeren Gazze'de uzun süreli ateşkes konusunda yeni bir uluslararası teklif aldığına veya konunun ayrıntılarına görüşmek için bir heyetin Kahire'ye gideceğine dair haberi yalanladı. Hamas yaptığı basın açıklamasında El Arabiye'nin yayınladığı ve Hamas'tan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı iddia edilen hareketin Gazze'de yerlerinden çıkarılanların aşamalı bir şekilde geri dönmeleri şartıyla uzun süreli ateşkes sağlanması konusunda yeni bir teklif aldığına yahut hareketten bir heyetin konunun ayrıntılarına görüşmek üzere Kahire'ye gideceğine dair haber tamamen asılsızdır ifadesine yer verildi. Hamas açıklamasında bu türden haberleri dikkatlice gözden geçirmeden yayınlamamaları ve Siyonistlerin soykırım saldırıları ile karşı karşıya olan Filistin halkının duyguları ile oynamamalarını istedi.
Bugün sabah Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin güney kesiminde yer alan Beit Laim ile Kudüs arasında bulunan tünel askeri kontrol noktasında gerçekleştirilen bir bıçaklı eylemde iki işgalci asker yaralandı. Siyonistlere ait Maariv gazetesi eylemin Kudüs'e giden yol üzerinde bulunan tünel askeri kontrol noktasında gerçekleştirildiğini bildirdi. Yine Siyonistlere ait Kanal 14 isimli televizyon kanalında yayımlanan haberde eylemde bir bay, bir de bayan askerin yaralandığı, olay yerine elektrikli bisikletle gelen gence işgalci askerlerin ateş ettikleri belirtildi. Haberlerde belirtildiğine göre işgalcilerin saldırılarında eylemci genç şehit edildi. Gencin yere düşmüş halde fotoğrafları Siyonistlerin haber kaynaklarında yayımlandı. Olaydan sonra işgalcilerin ambulanslarının olay yerine gittiği ve bölgeye takviye güçler gönderilerek işgalci askerlerin sayısının artırıldığı ifade edildi. Aynı yerde 16 Kasım tarihinde üçü de şehit edilen Abdülkadir el-Kavasimi, Hasan Kaffişe ve Nasruh el-Kavasimi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminde bir işgalci asker öldürülmüş, 6 işgalci asker de yaralanmıştı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde Birleşmiş Milletler'e ait bir yardım dağıtım merkezini bombaladı. İlk belirlemelere göre en az 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda Filistinli yaralandı. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Birleşmiş Milletler, yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına ait bir yardım dağıtım merkezine hedef aldı. İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 5 Filistinli hayatını kaybetti, bir çocuk daha yaralandı. Sağlık kaynakları ise bazı yaralıların durumunun son derece kritik olduğunu ve Refah'taki Ebu Yusuf en-Necar Hastanesi'nde tedavi altına alındığını da belirtti. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva mahallesinde bir evi vurdu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli'nin şehit olduğunu ve yaralananlar olduğu duyuruldu. Görgü tanıkları yaralıların tedavi edilmek üzere şifa hastanesine götürüldüğünü aktardı.
Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese, son 4 yılda dünya genelindeki tüm savaşlarda öldürülen çocuklardan daha fazlasını 5 ayda Gazze'de öldüren İsrail'in bir halkı kökünden yok ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'deki çocukları hedef almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA Genel Komiseri Filippo Lazzarini'nin 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Albanese, İsrail'in son 5 aydaki bu çocuk katliamının Amerika'daki Philadelphia kenti büyüklüğündeki bir alanda gerçekleştiğine işaret etti.
Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Yemen'in batısında yer alan Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nı bugün 3 kez bombaladı. Aden Körfezi'nde bir güvenlik olayının yaşandığının Reuters Haber Ajansı tarafından bildirilmesinin ardından bu saldırı gerçekleşti. İngiliz Deniz Ticareti Operasyon Ajansı, Aden Körfezi'nde bir gemiye füzeli saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Öte yandan Amerikan ordusu Merkezi Kuvvetleri Komutanı CENTCOM, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Kızıldeniz'de Amerikan Labon savaş gemisini balistik füze ile hedef aldığını, ancak füzenin gemiye isabet etmediğini, can ve mal kaybına da yol açmadığını da bildirmişti.
Türkiye'ye ait SİHA'lar Irak'ın kuzeyindeki Erbil iline bağlı Bradost bölgesinin dağlık alanlarını bombaladı. Al-Mayadin televizyon kanalının verdiği habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu düşünülen SİHA'ların Irak'ın Erbil iline bağlı Brados bölgesindeki dağlık alanları bombaladığını aktardı. Türk askeri yetkilileri dün Kürt bölgesel yetkilileriyle görüşmüştü. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin adliye meydanındaki Şırnak mitinginde halka hitaben yaptığı konuşmada güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoru ile etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz dedi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Umman Denizi'nde İran, Çin ve Rusya ortak tatbikatları etrafında. İran, Çin ve Rusya arasındaki ortak deniz tatbikatının esas aşamasının Umman Denizi'nde düzenlenmesi, üç ülke arasındaki stratejik askeri ve savunma işbirliğinin güçlendiğini de gösteriyor. 2024 Deniz Güvenlik Kuşağı Kompozit Tatbikatı olarak da adlandırılan bu büyük tatbikatta Varyag Füze Kruvazörü'nün komutasındaki Rus Pasifik filosuna ait bir filo bulunuyor. Bununla birlikte Rusya'dan Mareşal Shaposhnikov isimli savaş gemisi, bir fırkateyn, iki savaş gemisi ve Çin donanmasına ait olan bir tedarik gemisinin yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti donanmasından gemiler ve helikopterler de bu tatbikata katılıyor. Bu arada tatbikatta Pakistan Deniz Kuvvetleri, Kazakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Umman, Hindistan ve Güney Afrika Deniz Kuvvetleri temsilcileri de bulunuyor. Bu tatbikatın amacı denizdeki ekonomik faaliyetlerin güvenliğini garanti altına almaktır. 2024 Deniz Güvenlik Kuşağı Tatbikatı'nın Umman Denizi'nde yapılması birçok açıdan önem taşıyor. Her şeyden önce 3 ülke olan İran, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin askeri ve savunma boyutunda arttığını gösteriyor. İkincisi bölgesel ve uluslararası konularda ortak bir duruş sergileyen bu ülkeler, uluslararası ve bölgesel su yollarının güvenliğini sağlamak için gerekli hazırlığa ve yeteneğe sahiptiler. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler uzmanı Lee Conte şunları söylüyor. Umman Denizi'nde İran Deniz Filosu'nun yanı sıra Çin-Rusya Deniz Filolarının varlığı, üç tarafın uluslararası su yolları başta dahil bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yardım etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Bu batıya uluslararası yollarını güvenliksizleştirme çabalarına son verilmesi konusunda açık bir mesajdır. Askeri tanımlara göre Umman Denizi'ndeki uluslararası Çabahar Limanı yakınında İran, Çin ve Rusya arasında ortak tatbikat düzenlenmesi, bu kapasite ve gücün yardım amacı ile kullanılması için ülkeler arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin düzeyinin arttığına ve bölgesel ve uluslararası su yollarının güvenliğinin pekişmesine katkılarına işaret ediyor. Üç önemli bölgesel ve uluslararası güç arasında böyle bir tatbikatın oluşturması ve gerçekleştirilmesi, Doğu'nun deniz gücünü ele geçirdiğini ve Batı'nın özellikle Amerika'nın deniz hegemonyasını yok ettiğini veya zayıflattığını gösteriyor. Avrupalı müttefikleri ile birlikte Kızıldeniz'de bir kriz ile karşı karşıya kalan bu ülke, kuşkusuz 2024 Deniz Güvenlik Kuşağı kompozit tatbikatına özel önem veriyor. Bu tatbikata İran, Çin ve Rusya'dan oluşan 3 ülkenin deniz filoları ortak bir savaş gemisi birimi oluşturma, ortak taktik manevralar ve yüksek düzeyde deniz tatbikatlarına da içeren savaş emirlerinin yerine getirilmesi konusunda pratik şekilde prova yapıyor. Son zamanlarda Amerika ve onun bölgesel ve uluslararası müttefikleri farklı ülkelere karşı denizde fitne ve saldırganlık yaratarak denizde tacizlere yol açmıştır. Bazı suç gruplarının planlı şekilde korsanlık yapıp denizlerde güvenliği bozmak suretiyle Amerika için bu alanda varlığını geliştirme fırsatını sağlıyor. Bu nedenle 2024 Deniz Güvenlik Kuşağı Deniz Tatbikatı'nın yapılması, doğudaki bölgesel ve uluslararası güçlerin güvenliği pekiştirmeye hazır olduklarını ve bu ülkelerin denizcilikteki gelişmeler karşısında pasif değil, uluslararası su yolları ve kanallarında barış ve güvenliği pekiştirmek için her türlü katılma aktif olarak hazır olduklarını göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz, Irak Direniş Grupları ve Yemen Ordusu'nun Siyonist rejimi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni saldırıları hakkında. Irak Direniş Grupları ve Yemen Ordusu, işgal altındaki topraklarda ve Kızıldeniz'de Siyonist rejimi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Irak İslami Direnişi yaptığı açıklamada 12 Mart Salı sabahı işgale direnme operasyonunun ikinci aşaması çerçevesinde Gazze halkına yardım etme ve Siyonist rejimin cinayetlerine karşılık verme kararını duyurarak işgal altındaki bölgelerin derinliklerindeki Ben Gurion Havalimanı'nın İHA'lar tarafından hedef alındığını bildirdi. Irak İslami Direnişi daha önce Celile bölgesindeki Raşpina Hava Alanı'nda Siyonist rejimin askeri karargahını hedef aldığını açıklamıştı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri de bu ülke ordusunun Kızıldeniz'de bir Amerikan gemisini hedef aldığını söyledi. Yemen ordusunun sözcüsü Seri şunları vurguladı. Gazze'ye yönelik saldırı ve abluka bitene kadar gemilerin işgal altındaki Filistin limanlarına gitmesini engellemeye devam edeceğiz. Yemen ordusu daha önce Kızıldeniz'den işgal altındaki topraklara giden gemilere izin vermeyeceğini açıklamıştı. Lübnan ve Irak'taki direniş grupları ve Yemen ordusu, Filistinli direniş grupların Aksa Tufanı Operasyonu adı altında operasyonlarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına ve bu gruplara destek vermeye devam ediyor. Irak ve Lübnan'daki İslami direniş grupları Siyonist rejimin suçlarına tepki olarak ve Filistinli direniş gruplarına destek amacıyla operasyonlarını sürdürdüklerini her zaman dile getirmiştir. Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun üzerinden 5 ay geçti. Sahadaki gerçekler, Siyonist rejimin direniş gruplarının operasyonlarının genişliği, şiddeti ve etkinliğiyle başa çıkma becerisine sahip olmadığını ve bu saldırılara karşı oldukça savunmasız olduğunu ortaya koyuyor. İşgal altındaki bölgelerdeki operasyonların boyutu ve derinliği, Siyonist rejimin, ordunun hassas merkezleri ve istihbarat örgütlerinin gelişmiş ekipmanlarla hedeflenmesi, farklı mevzilere eş zamanlı saldırılar yapılması ve operasyonların genişletilmeye hazır olunması, işgal altındaki topraklardaki direniş gruplarının operasyonlarının en önemli özelliği olmuştur. Irak'taki direniş gruplarının ve Yemen ordusunun kapsamlı operasyonlarının bir diğer ayağını ise bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin mevzilerine ve üslerine olan saldırılar oluşturuyor. Amerikan savaş gemileri de Yemen ordusunun Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı son derece savunmasız kalmış ve bunlarla başa çıkamamıştı. Amerikan güçleri saldırılarını sürdüren Yemen ordusunun operasyonlarına da tepki gösterse de bölgede Amerikan askeri güçleri için geniş çaplı yüzleşmenin sonucu sadece yenilgi ve direniş grupları karşısındaki acizliği olmuştur. Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu bölgedeki direniş gruplarının koordinasyonunu ve işbirliğini artırmış, bu gruplar gelişmiş teçhizat ve öngörülemeyen askeri taktikler kullanarak Siyonistleri ve Amerikan askerlerini şaşırtmıştı. Gazze'de savaşın devam etmesiyle birlikte Siyonist rejimin ordusunun kırılganlığı ve zayıflığı daha da belirginleşirken, diğer taraftan hedeflerini ve operasyonlarını başarıyla yürüten ise Filistinli direniş gruplarıdır. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Tehran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bu röportajımızda din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Ramazan ayının duaları ve özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun.
Bu konuyla ilgili Ramazan ayının duaları, özellikle bu duaların özelliklerinin neler olduğunu size sormak istiyoruz. Nasıl düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'daihim ecme'in minel an ila kıyami yevmiddin. Değerli Müslümanlar, elbette Ramazan başlı başına ibadetlerin en yoğun yaşandığı, en fazla duyguların dini yaşamak için odaklandığı bir zaman. Yani bu zamanda elbette bunu boş geçirmek, böyle atıl geçirmek çok da uygun değil. Neden? Peygamberimizin buyruğuna biz müracaat ederek zaten Ramazan'la ilgili konuşmalarımızı orada değerlendirmişiz. Peygamberimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem elbette başlarken, Ramazan'ı anlatmaya başlarken rahmet ve bereket ayı diye başlamıştır. Ve bunun içerisinde mutlaka biz ibadet hadisesi yılın 12 ayının her günü biz Müslüman olarak ibadet etmek mecburiyetindeyiz. Ama Ramazan'da bu oruç tutmakla sınırlı kalmamalı. Yalnız yani aç kalmakla, susuzluk çekmekle, bazı işleri yapmamak ile sınırlı kalmamalı. Bunun yayılması, bunun genişlemesi, bunun boyut kazanması gerekir ki biz bu rahmet ve mağfiret ayından tam manası ile faydalanabilelim. Ki bu da namazla birlikte, gündelik namazlarımızla birlikte, sünnet namazlarla beraber, ki Ramazan'da dua kitaplarına müracaat ettiğimizde bir defa Ramazan'ın birinden son gününe kadar 1000 rekat sünnet namazı kılmak durumundayız. Ramazan'a hastır bu. Her gece 20 rekat kılma kaydı ile Ramazan'ın 20. gününe kadar her gece farz namazların dışında 20 rekat sünnet namazı kılmalıyız. Ramazan'ın sünneti adıyla. Bu cemaatle kılınmaz. Bu ferdin kendisinin kılması gerekir. Her mükellef insan, yani her oruç tutmak ile, ibadet etmekle sorumlu olan her insan Ramazan ayında bu sünnet namazları kılmalıdır. Onun haricinde de daha değişik sünnet namazlar tavsiye edilmiştir imamlarımız tarafından. Bunu bazı okuyamayanlar, ezbere bilemeyenler ayetleri ve sureleri onlar yapamayabilir. Ama bu 20 rekatlık namaz herkes tarafından yapılabilecek bir ibadet türüdür. Çünkü iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve İhlas'la aynı sabah namazları gibi kılınıp bitilir. Ve Ramazan'ın her gününe ait namazın dışında da özel dualar vardır. Gündelik dualar vardır. O dualarla da Allah-u Teala'ya yalvarmalı, yakarmalı. Günahlarımızın affını dilemeliyiz, orucumuzun makbul sayılmasını istemeliyiz, ibadet ve kulluğumuzun beğenilip kabul görmesini istemeliyiz ve bunları yapar isek, bunları yerine getirirsek hedefe ulaşmış oluruz diye düşünüyoruz. Nitekim Ramazan'la ilgili her gününe ait dualar var ki ilk günün duası Allahümme ec'al siyami fihi siyamet saimin diye başlar. Ya Rabbim, benim tuttuğum bu orucu hakikaten senin amaçladığın, senin razı olduğun, hoşnut olduğun insanların orucunun seviyesinde kabul et. O boyuta getir diye yakarırız her gün için böyle periyodik dualar vardır. Bu duaları mutlaka okumalıyız. Ki bu da dua kitaplarında Mefatihul Cinan denilen Şeyh Abbasi Kummi rahmetlinin hazırladığı ve yayınladığı her evde bulunan o dua kitabı içerisinde Ramazan'a ait bu dualar ve daha geniş dualar mevcuttur. Her gün ayrıca okumamız gereken Ramazan'a has okunması gereken bir dua da vardır ki bunu öyle geçmişten adet edinmiş bir gelenek haline getirmişiz. Ya Aliyyu, ya Azim, ya Gafuru, ya Rahim diye başlar ve uzun uzadıya bir duadır. Bu dua Allah-u Zülcelal ve İkram'ın yücelik özelliklerini, büyüklük özelliklerini anlatırken Allah-u Teala'dan neler isteyeceklerimizi de sıralıyoruz. Ayrıca da gündelik namazda, gündelik dualarda da Ramazan'ın kendisinin makbulluğunu temin etmek için, Ramazan'ı hakkıyla yerine getirebilmek için, Ramazan'da yapılması gerekenlerin hakkını verebilmek için Allah-u Teala'dan o duaların içerisinde yardım diliyoruz. Allah-u Teala'dan bize rahmetini bağışlayıp göndermesini istiyoruz. Örnek vereyim. Dördüncü günün duasında çok ilginç olan, üzerinde böyle kitaplar yazılabilecek bir cümle vardır. Mesela Allahümme azikni fihi halavete zikrika. Ya Rabbim, bu Ramazan'da seni anmayı, seni zikretmeyi, seni sürekli hatırlamanın tadını, lezzetini bize tattır diye Allah-u Teala'dan dilekte bulunuruz. Onun için zaten duanın kendisi Allah-u Teala'yı çağırmaktır. Allah-u Teala'ya seslenmektir. Ondan daha büyük, ondan daha kudretli, daha güçlü bir varlık olmadığı için, bütün hepimizi onun yaratmış olduğu için ve ibadetlerimizin bütününde de Ramazan'da olsun, namazlarımızda olsun, humsumuzda, zekatımızda olsun, hac farizasını yerine getirişte olsun, niyet ederken deriz ki gurbeten ilallah. Allah'a yakın olmak niyetiyle yapıyorum bu işi diye söze başlarız. Yani bizim hedefimiz, amacımız, gayemiz Allah'a kulluk etmek ve kullukta da hedefe ulaşmak. Onun için Allah-u Teala ezanlarımızda da zikrederiz Allahu Ekber diye. En büyük varlık Allah-u Teala'dır. Biz ondan dilekte bulunuyoruz, dua ediyoruz. Yani Allah'ı çağırıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbim, bizim orucumuzun hakkını verebilmekte, orucumuzun tutulmasında, orucun özelliklerini yaşatabilmekte, yaşayabilmekte sen bize yardımcı ol. Duanın esas esprisi ve manası budur. Bunu hem yaşayacağız, yani orucun hakkını vereceğiz, orucu hakkıyla tutacağız, yoksulları düşüneceğiz, paylaşmasını bileceğiz, kırıcı olmayacağız, tatlı dilli, güler yüzlü, böyle hoş hareketler içerisinde bulunacağız. Bu toplumda, sosyal ilişkilerde, insani münasebetlerde gücümüzün yettiği oranda sinirlenmeden, kızmadan, öfkelenmeden, kimseyi kırmadan, incitmeden yumuşak ve kibar olmaya gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz, özen göstereceğiz, sabırla özen göstereceğiz ki orucun hakkını eda edebilmiş, yerine getirmiş olabilelim. Onun için ve bunun yanında Allah-u Teala'dan da dileklerimizi, isteklerimizi herhangi dilde yaparsanız yapın. İlla Arapça olması ya da bir, her insan kendi dilinde Allah-u Teala'ya yakarabilir, yalvarabilir, ondan dilek ve istekte bulunabilir. Ama kitabımızın dili, peygamberimizin dili, imamlarımızın dili Arapça olduğu için elbette Arapçayı da bilmeliyiz. Arapçayı da öğrenmeye gayret etmeliyiz ki orijinalinden ne dediğimizi iyi anlayabilelim. Ama bunu başaramıyor isek yine kendi dilimizde hangi dilde olursa olsun Allah-u Zülcelal-i Vel-İkram yürekleri, düşünceleri, gayeleri çok iyi bildiği için her dilde Allah'a yalvarır, yakarırız, yalvarıp yakarabiliriz. İnsanlarımıza dua edelim, komşularımızın sağlığına, milletimizin varlığına, mutluluğuna, huzur bulmasına, saadet elde etmesine dua etmeliyiz. Bencil, duada bencil davranmak asla doğru değildir. Allah-u Teala birbirini seven, birbirine iyi niyet ve dilekler besleyen, iyi dileklerde, dualarda bulunan insanları sever. Biz de orucun içerisinde o dua ederken hem gündelik, o periyodik dualarımızı yerine getirirken kendi kabiliyetimiz ortamında, kendi kabiliyetimiz çerçevesinde dilimizle Allah-u Teala'dan da dilekte bulunmalıyız. Namazlarımızın kabul edilmesini, inançta daha ileriye gidebilmemizi, inançta, inancı harekete dökmede daha ileriye gidebilmemizin yardımını, desteğini Allah'tan istemeliyiz. Allah-u Teala başarı nasip eder, mutluluk verir ve dünyevi streslerden, dertlerden, kederlerden, problem ve sıkıntılardan da bizleri kurtarır. Amin. Allah-u Teala'dan bu mübarek günler içerisinde bütün İslam alemine huzur, sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. İslam'ın özünü yaşayabilmesini Allah-u Teala'dan bize nasip etmesini istiyorum. Ve Ramazan'ın hakkını verebilmeyi bütün herkese, bütün inananlara nasip etmesini istiyorum. Oruçtan, ibadetten uzak kaçanlara da hidayet kapısını açmasını, onları da hidayet noktasında başarıya ulaştırmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah-u Teala başarılar nasip etsin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşili ile konuştuk. Mübarek Ramazan ayının dualarının faziletiyle ilgili bugün sohbetimizde sizleri bilgilendirdik. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İranlı Büyükelçinin Ermenistan Başbakan Yardımcısı ile görüşmesi, Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin Lübnan sınırındaki mevzilerine hedef alması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde dünyanın en büyük su geçidi ve su toplayan yapısının İran'da yapılmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Dünyanın en büyük su geçidi ve su toplayan yapısı İran'ın güneydoğusunda yer alan Çabahar Uluslararası Limanı'nda yapıldı. İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Beluçistan elinde bulunan okyanusa açılan Umman Denizi kıyısında bulunan Çabahar Limanı'nda dünyanın en büyük su geçici ve su toplayan yapısı tamamlandı. Bu projenin Umman Denizi'nden suyu İran'ın kuru bölgeleri sayılan doğu illerine taşınmak için mega bir proje olduğu belirtilmelidir. 2 sene süren suyu tatlılaştırma ve taşıma projesi günlük olarak 2.4 milyon metreküp tatlılaştırma kapasitesini 720 kilometre boru üzerinden yıllık olarak 280 milyon metreküp su taşıma kapasitesine sahip olup nihai kapasitesi ise 800 milyon metreküp olup enerji tedariki içinde kullanılacaktır.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde El Meşat'ın bütün Müslümanların Amerikan ve İsrail mallarını boykot etmeleri zaruretini belirttiğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El Meşat, mübarek Ramazan ayının gelişi münasebetiyle yaptığı konuşmada Arap ve İslam ülkelerini Filistin'e karşı duyarlı olmaya ve mazlum Filistin halkına destek olmaya çağırdı. El Meşat, Yemen'den işgal altındaki Filistin'e giden Siyonist, Amerikan ve İngiliz gemilerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonların Gazze'ye yönelik saldırılar durduruluncaya ve bölgedeki abluka kaldırılıncaya kadar devam edeceğini bir kez daha vurguladı ve bahsedilenler dışındaki tüm gemiler için bölgenin güvenli olduğunu söyledi. El Meşat ayrıca tüm Arap milletlerini ve İslam alemini mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Amerikan ve İsrail mallarını boykot etmeye davet etti. Yemenli yetkili ayrıca Yemen ordusunu tüm silahlı güçleri ve Ensarullah hareketinin lideri Abdülmelik el-Husi'yi ayrıca Yemen halkını ve tüm dünya Müslümanlarını kutsal Ramazan ayı sebebiyle tebrik ederken şunları kaydetti. Büyük Yemen milletine, mazlum Filistin halkıyla gösterdiği eşsiz dayanışmadan dolayı takdirlerimizi sunuyoruz. El Meşat sözlerinin devamında şunları kaydetti. Yemen halkı Filistin halkına destek amacıyla haftalık faaliyetlerine ve gösterilerine devam ediyor. Bu duruşları da Yemen halkının inançlı kimliğini ve özgün duruşunu gösteriyor. Sana ve diğer illerdeki tüm Yemen halkından bu süreci sürdürmelerini ve düşmanların komplolarını boşa çıkarmalarını istiyoruz.
Hemşeri gazetesinde Tahran'da bir grup anne Gazze'de katledilen çocuklar ve Filistinli annelere destek amacıyla Mısır'ın Tahran'daki çıkarlarını koruyucu ofisinin önünde toplanmalarını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Tahran'da bir grup anne Gazze'de katledilen çocuklar ve Filistinli annelere destek amacıyla Mısır'ın Tahran'daki çıkarlarını koruyucu ofisin önünde toplandı. İşgalciler 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Siyonist İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı 31.045'e yükseldi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatarım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Erdoğan'dan Netanyahu çıkışı, Gürmüz'ün nazik canisi.
Zelenski'nin Türkiye ziyareti.
Türkiye'de bir İsrail casusluk şebekesinin daha çöküşü.
Ve Türkiye'de enflasyonun yeniden artması.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıkları ne oluşturuyor? Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir, dedi.
Erdoğan, işgal rejiminin Gazze'deki cinayetlerine dikkat çekerek şöyle dedi. Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. Filistinlilere soykırım politikası uygulanıyor. Camiler, üniversiteler, okullar ve sivil yerleşik yerleri harabeye döndü. Gıda alan masumların öldürüldüğü barbarlık var. Erdoğan sözlerinin devamında Netanyahu ve gözünü kin bürümüş, yönetiminin insanlık suçları ile Gürmüz'ün nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Franco'nun ve modern dönem canilerinin yanına eklediğini belirtti. Şimdi konu hakkında Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye halkı Müslüman olarak geçmişte indiki Got ve Filistin torpaqları, Osmanlı torpaqlarının bir hissesi olduğu için Türklerin orada daha çok ilgileri oldukları, gelgitleri oldukları, daha çok malumatları oldukları, tarihi bağlılık olduğu için hem indiki bölgede olan Arap olmayan halkların içinde hamdan çok daha Türkler bu meseleye hassaslık göstermelidirler. Ve bunu da gösterirler, yani Türk halkı, Müslüman halkı olarak orada Müslüman halkın belə bir vəhşicəsinə qətliam olmaqlarında sakit kalamazlar ve kalmırlar da, yani müxtəlif şəkildə bunu bildirirler. Radyoda, televizyonda, konuşuqlarda, gazetelerdə, küçələrdə, ictimai şəbəkələrdə, sosial şəbəkələrdə. Hər halda bu halkın biz etirazına keçərsə danışıqlarımızda da toxunmuşduq və o təhsil ilə, yəni onu alqışlamışdıq, bu belə də olmalıdır. Amma bu Küsəyüşü Ankara'da daha bunu bu Türkiyə xalqının, Ankara'da yaşayan müsəlmanların bu məsələyə olan ilgiləri daha göstərdi. Bu böyük yürüyüşdə böyük insan kütləsinin çıxıb etirazlarını bildirmək, Türkiye halkının bu meselede olan münasibetini daha açık aydın gösterdi ve bu da tahsine ve takdire layık bir hareket idi. Elbette başka halklar da böyledi. Yani Türkiye halkı 4, Malezya'dan, Endonezya'dan, Şerq Asiya'da binler kilometre terestedi. Bu hareketler var ta başka Müslüman ülkelerde ve hatta gayrimüslüman ülkelerde, yani Müslüman ölkələrin misal buranda Türkiyə xalqı, Yemen xalqından nə yəsdi? Yemen xalqının o cür yürüyüşləri özdə onlar şiələr, husilərin çıxmaqları. Əhl-i sünnət Türkiyənin, əhl-i sünnət Qəzaq xalqından himayətlərindən niyə gələcəksiz olsun? Dedim ki, mən bu fəqət müsəlmançılıq ya əhl-i sünnət ya məzhəbçilik məsələsidir. Çox insanlık məsələsidir. İnsanlık məsələsidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kərbəlada o zaman ki onu şəhid edirdilər və həm zaman imamın hərəmlərinə, çadırlarına sarıb oradan yürüyürdü Yəzidin əskərləri. Oradan bir çağırdı, dedi, diniz də olmasa, heç olmasa sizin bir şərəfiniz olsun, vicdanınız olsun, insanlığınız olsun.
Sayın Rahmetullah Şerifi'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye ziyareti bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız dedi. Geçtiğimiz hafta Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. Bir saatten uzun süren görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamalarından öne çıkan bazı başlıklar şöyle: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Erdoğan ayrıca Ukrayna ile 10 milyar dolar hedeflerine ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın yeniden imari çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceklerini söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı, istişarelerinde ihraç koridorları ve seyru sefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra sözü olan Ukrayna lideri Zelenski ise şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim. Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.
Irkçı İsrail rejiminin Türkiye'nin Müslüman halkına yönelik casusluk süreci devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye İstihbarat Teşkilatı MİT, Siyonist Casusluk Teşkilatı Mossad adına casusluk yapan 7 kişilik bir şebekeyi daha tespit ederek çökerttiğini duyurdu. Ankara medyası ayrıca Türk İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail Casus Teşkilatı'na bilgi satarken 7 kişiyi tutukladığını duyurdu. Türkiye'nin ırkçı İsrail rejiminin ihtiyaç duyduğu temel malları ihraç etmeye devam ettiği ve iki taraf arasındaki karşılıklı ilişkilerin arttığı bir ortamda Siyonist rejimin çok sayıda casusluk ağının Türkiye'de bulunması endişe verici ve dikkate değerdir.
Siyonist rejimin Türkiye'deki casusluk oyunlarının ciddiyeti göz önüne alındığında Ankara hükümetinin İsrail casus ağlarının bir kısmını medyaya yansıtmadığı görülüyor. Buna rağmen İsrail'in Türkiye'deki bu kadar çok casusluk faaliyeti göz önüne alındığında İsrail'in Türkiye'nin farklı şehirlerindeki casusluk faaliyetlerinin normal bir mesele olarak görünmemesi gerektiği rahatlıkla söylenebilir. İsrail casusların Türkiye'deki itirafları Mossad'ın casusluk faaliyetlerinin hedefinin yalnızca Türkiye'deki Müslüman ülke vatandaşları olmadığını, aynı zamanda tüm Müslüman ülkeler gibi Türkiye hükümetinin ve halkının da Siyonist rejimin bu tehditlerine maruz kaldığını gösteriyor. Emekli Türk siyasetçiler ve Amerikalı yetkililerin ifşaatlarına göre Ankara'da liderlerin Türkiye'nin dünyadaki casus örgütlerinden, özellikle Siyonist rejimin casusluk faaliyetlerinden ana hedeflerinden biri olduğu gerçeğine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.
Bu bağlamda eski Amerikan Dışişleri Bakanı ve Batılı siyaset uzmanı Madeleine Albright'ın açıklamaları dikkat çekicidir. Madeleine Albright bir konuşmasında açıkça şöyle dedi: Türkiye, Türklerin ülkesi olarak kalamayacak kadar büyüktür. Aslında 20 yıl önce bu Amerikalı demokrat siyasetçi Türkiye tecrübesinden ve birçok ülkeye bölünmesinden açıkça bahsetmişti. Bu durumda Amerika ve Siyonist rejimin başını çektiği batılı hükümetlerin Türkiye'yi farklı şekillerde bölmeye ve herkesin bir fırsatta bu alanda bir adım ilerlemek için elinden geleni yapmaya çalıştıkları gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Buna rağmen Recep Tayyip Erdoğan hükümet yetkililerini Türkiye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne düşman olanlarla ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı görülüyor. Mevcut sürece göre şunu söylemek gerek ki 7 kişilik bir Mossad casusu grubunun Türkiye'de tutuklanması ilk kez yaşanmıyor. Daha önce de Türkiye'de son bir yılda açığa çıkan İsrail casusluk hareketleri ve ağlarının sayısı parmak sayısını aştığı rahatlıkla söylenebilir.
Türkiye'de milli para birimi TL'nin değerindeki düşüş ve enflasyon oranındaki benzeri görünmemiş artış devam ediyor. Bu haberle birlikte sohbetimize nokta alıyoruz.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, yurt içinde uygulanan yanlış ekonomi politikaları, Suriye ve Irak'a askeri güç sevk edilmesi, Türkiye'deki ekonomik krizi ağırlaştıran bazı faktörlerdir. Merkez Bankası'nın raporuna göre Türkiye'de enflasyon oranı Ocak ayındaki %64,9'dan bu yıl Şubat ayında %67,1'e yükseldi. Türk hükümetine bağlı medya enflasyondaki artışın nedenini Türkiye'nin ulusal para biriminin TL'nin sürekli değer kaybetmesi olarak açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son aylarda Türkiye'nin ekonomi yönetiminde kapsamlı değişiklikler yaptıktan sonra nihayet ülkedeki faiz oranlarını artırmayı kabul etti.
Böylece Merkez Bankası bazı faiz oranını %8,5'dan %45'e çıkardı. Geçtiğimiz yıl Ankara hükümeti enflasyondaki artış ve Türk toplumunun farklı kesimlerinin sorunları nedeniyle çalışanların ve işçilerin maaşlarına birkaç kez zam yapmak zorunda kalmıştı. Ancak maaş artışının resmi olarak açıklanmasının ardından Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri öyle ilerledi ki çalışanların ve işçilerin ücretlerinin artırması bu büyük nüfusun yaşam koşullarının ve geçim kaynaklarının iyileşmesine yol açmadı.
Gerçek şu ki Türkiye'de her yılın son günleri işçiler ve birçok memur için kritik ve önemli günlerdir. Çünkü hükümet işçi kooperatifleri ve sendikalarla koordineli olarak maaş artışlarını enflasyon oranına göre belirliyor ve uyguluyor. Fakat her şeye rağmen işçi ve çalışanların ve genel olarak Türk toplumunun zayıf ve kırılgan orta kesimlerinin maaşlarındaki artışın pek bir etkisi olmadı. Üstelik maaş artışı uygulanmadan önce Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu konut, gıda, akaryakıt ve eşya başta olmak üzere çeşitli ekonomik sektörlerdeki fiyat artışı ve zamlar koordineli bir şekilde artıyor. Hayat pahalılığının ciddi oranda artmasıyla birlikte Türkiye'deki eğitimli kesim Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'ne göçü gündemine aldı. Eğitimli Türk vatandaşlarının batıya göç etmesi süreci bu ülkeden beyin göçü anlamına geliyor. Hatta Türkiye'den yapılan göç bu ülkeyi Suriye ve Afganistan gibi savaştan zarar gören ülkelerin yanında yer alacak orandadır. Türkiye ekonomi uzmanları enflasyon oranının bu yıl sonuna kadar %75'te kalması halinde buna şükretmek gereken bir mucize sayılması gerektiğini belirtiyor.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde Yüce Allah'ın ilim ve güç sahibi bazı sıfatlarından söz etmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise Allah-u Teala'nın diğer bazı sıfatlarına değinmek istiyoruz.
Yüce Allah'ın hitap edildiği ve Kur'an-ı Kerim'de de sık sık yer alan sıfatlarından biri, duyan anlamına gelen semi ve diğeri de gören anlamına gelen basir sıfatıdır. Yüce Allah'ın bu iki sıfatından maksat, Allah Teala'nın insanların ve hayvanların sahibi olduğu görme ve duyma sıfatları değildir ki, bunun için göze ve kulağa muhtaç olsun. İnsanlarda veya hayvanlarda görme yeteneği, bir şeyin görüntüsü göz bebeğinden ve merceğinden geçerek oluşan görüntünün göz siniri tarafından beyine intikal ettirilerek buradan da idrak kaynağına intikal etmesidir. İnsanlarda ve hayvanlarda duyma yeteneği de benzer bir şekilde çalışır. Şöyle ki ses dalgaları kulaktaki bölümlerin yardımıyla beyine ulaşır ve buradan da idrak kaynağına intikal eder. Ancak Yüce Allah konusunda görme ve duyma meselesi bu şekilde değildir. Çünkü Allah göz veya kulak gibi organlara ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah Teala maddi bir varlık değildir ve varlık aleminin sebebi O'dur.
Evet, Allah-u Teala görür. Fakat göz gibi bir araçla değil ve yine Allah-u Teala duyar. Fakat kulak ve sinir sistemi ve beyin gibi organlarla görmez. Oysa insanlar ancak bu organlar sayesinde görebilir veya duyabilir. Bu konuda İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Allah duyan ve görendir. Allah duyma organı olmaksızın işitir ve görme organı olmadan görendir. Allah-u Teala kendi zatı ile duyar ve görür. Aslında eğer biraz dikkatlice düşünecek olursak, insanlarda görme veya duyma hakikati, insanın görülebilen veya duyulabilen şeylerle ilgili bilincidir. Göz ve kulak gibi organlar bu fiillerin zeminini hazırlar. Fakat gerçek manada gören veya duyan, yine idrak gücü ile eşyaları gören veya sesleri duyan insanın gözü veya kulağı değil, asıl kendisidir. Gerçi insan maddi bir mahluktur. Duymak veya görmek için maddi araçlardan yararlanmak zorundadır. Ancak Allah-u Teala'nın varlığı her türlü madde özelliğinden bağımsızdır. Bu yüzden bir şey hakkında bilgilenmek için maddi araçlara ihtiyaç yoktur. Allah-u Teala tüm görünen ve duyulan her şeye karşı bilgilidir. Kuşkusuz Allah-u Teala'nın görme ve duyma özelliği belli bir zamanla sınırlı değil. Çünkü görme ve duyma sıfatları Hak Teala'nın zati sıfatları sayılır. Allah-u Teala mahlukları ister yaratmadan önce, ister yarattıktan sonra görendir. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda Nehcül Belaga'nın birinci hutbesinde şöyle buyurur. O, basir ve semidir. Yarattıklarından görülen yokken.
Allah Teala tüm görülenlerden ve duyulanlardan haberdardır. Çünkü Allah Teala'nın ilmi hakkında beyan edildiği üzere dünyada hiçbir şey onun ilminden gizli değildir. Buna göre de tüm görülenler ve tüm duyulanlar da Allah Teala katında aşikardır ve hepsini bilir. Bir başka ifadeyle Yüce Allah'ın görme ve duyma sıfatı onun geniş ilmini yansıtır ve bilgisinin sınırsız ve sonsuz olduğunu ortaya koyar. Allah Teala insanları yarattığı için insanların diri getirdiği her şeyi duyar. Kalplerinden geçen her şeyi bilir ve hiçbir şey ondan saklanamaz. Nitekim Gafir suresinin 19 ve 20. ayetlerinde şöyle okumaktayız. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. İlah adalet ile hükmeder. Onu bırakıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten ve görendir.
Tahran Radyosu.
Evet. Az önce de belirtildiği gibi Allahu Teala'nın işitme ve görme sıfatlarının anlamı Hak Teala'nın tüm görülen ve duyulan her şeyi bilen olmasıdır. Allahu Teala her şeyi bilendir. İnsanların bakışları, davranışları, düşünceleri, inançları, hatta kalplerinde sakladıkları, sandıkları her şeyi tüm detayları ile bilendir. Az önce anlatılan ayetlerde Allahu Teala'nın adaletle hükmettiği beyan edilmiştir. Bu ise Yüce Allah'ın bilinci, görme ve duyma sıfatlarına vurgudur. Zira görmeyen, duymayan, bilgisi olmayan biri anlaşmazlıklar hakkında doğru tespitte bulunarak adaletle hükmedemez. Esasen bu iş için şayeste olamaz. O zaman Allahu Teala kelimenin gerçek anlamıyla gören ve işitendir.
Ahlak suresinin 14. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Bu ayet bütün alemin Allah Teala'nın mahzarı olduğu hakikatine şahittir ve tüm ameller onun mahzarında cereyan eder. Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın semi ve basir oluşuna vurgu yapması, Hak Teala'nın ilmi ve varlık alemine musallat oluşunu hatırlatmasının yanında insanların üzerinde talim ve terbiye açısından tesirleri söz konusudur. Böylece insanların dikkatini alemin onun mahzarı olduğuna çeker ve çirkin düşünce ve amellerden sakınmalarını da ister. İmam Ali Aleyhisselam Necmü'l Belâ'nın 199. hikmetinde insanları konuştuklarını duyan ve konuşmadıklarını da bilen Allah'tan korkma konusunda uyarır.
Allah-u Teala'nın bir başka sıfatı hikmettir. Yaratılış alemine dikkatle baktığımızda bu alemin yaratılışında hikmetli bir iradenin varlığı anlaşılır. Hikmet, sağlamlık ve her türlü kusur ve halel ve heba olmaktan arınmış olmaktır. Hekim de tüm işlerini hesaplı ve sağlam yapan, amelleri ve ürünleri doğru bir plana göre gerçekleştirendir. Yaratılış alemine baktığımızda bu nizamın en iyi ve en mükemmel ve hak ettiği biçimde yaratıldığını anlarız. İlahi hikmeti ispat etmenin en iyi yolu ise varlık alemi, güzellikleri ve acayipleri üzerinde düşünmektir.
Evet, eğer insan göklerin ve yerin ve varlık alemindeki mahlukların yaratılışını titizlikle inceleyecek olursak, bunca düzen ve uyumun ilahi ilim ve hikmetin işaretleri olduğunu anlar. Günümüzde insanoğlunun ilmi ve bilgisi, alemin sırlarının çözümünde yeni adımların atılmasına yardımcı olur ve her gün yeni bir bilinmeyen ortaya çıkar. İnsan doğa üzerinde inceleme yaparak varlık alemine özel bir düzene göre yaratıldığını ve bu alemi yaratanın her şeyi en iyi şekilde yaratacak kadar bilgi ve hikmet sahibi olduğunu anlar. İmam Ali Aleyhisselam Necubelâ'nın 91. hutbesinde şöyle buyurur: Allah Teâlâ'nın yaratıklarında hikmet izleri bellidir ve her bir mahluk onun varlığının hücceti ve delilidir. Gerçi bazı mahluklar görecede sessizdir. Lakin Allah'ın tedbirini anlatır ve onun güç ve hikmetinin açık işaretleridir.
Allah-u Teala'nın hikmetli oluşunun bir başka sebebi, işlediği her amelin bir amacı ve gayesinin olması ve hiçbir işi bihude ve boş yapmamış olmasıdır. Allah-u Teala varlık alemini en mükemmel ve en güzel biçimde yaratmıştır ve içinde hiçbir kusur veya eksik yoktur. Hiçbir şeyi bihude ve boş yaratmamıştır. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de gökleri ve yeri ve bu ikisinin arasında olan hiçbir şeyi hedefsiz yaratmadığını buyurur. Gerçekte her işin uyumsuzluğu veya kusurlu olması o işi yapan kimsenin cahilliğini ve acizliğini gösterir. Biz açık delillerle Allah-u Teala'nın ilmi ve gücünün sınırsız ve sonsuz olduğunu ve varlık aleminin tamamına musallat olduğunu ve her mahlukun kemalini veya kusurunu bildiğini kabul ettik. Bundan başka Allah-u Teala'nın gücü ve kudreti her şeyi yaratmaya yettiğini de biliyoruz. Bu yüzden Yüce Allah'ın sonsuz ilmi ve gücüyle istediği mahluku eksik veya uyumsuz yarattığı düşünülemez.
Bilge ve hekim olan Allah, varlık aleminin yaratılışını tedbir ederken her mahluku zat-ı yeteneği ve kabiliyetine uygun yaratmış ve o mahlukun yaratılış gayesine göre bu gayeye ulaşabilmesi için ona gerekli araç ve gereçleri sunmuştur. İnsan da güdümlü yaratılmış ve ideal kemale erişebilmesi için gerekli olan yetenekler ve kabiliyetler ona verilmiştir. İnsan akılcı ve manevi kemale ermeyi şaheste bir mahluk olduğundan Allah Teala da hikmetiyle peygamberler göndermiş ve insanlara bu büyük insanların tavsiyeleriyle kemal yolunu kat etmeleri için imkan sağlamıştır. Kıyamet günü de Allah Teala'nın adalet ve hikmetinin işaretidir. Yüce Allah, kıyamet gününde hak ve adalete dayanarak insanların hakkında karar verir ve salih insanları mükafatlandırırken zalimleri de cezalandırır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.